Ayrım 3. İzmir Masalları. Sayfa 26. Hamal Küfeli Prens. Vaktiyle bir kralın bir kızı varmış ve bir gün kızına demiş ki, "Kızım evlen, çünkü ölebilirim, babasız kalırsın, düğününü de göremem." "Baba emret, herkes pencerenin altından geçsin, kimi beğenirsem altın elmayı ona atayım," demiş kız. Herkes pencerenin altından geçmiş ama kız hiç kimseyi beğenmemiş, elmayı da atmamış. Pencerenin altından gören herkesin bayıldığı Viyana kralının oğlu da geçmiş. Yakışıklılığından dolayı yüzüne 7 kat örtü koymuştu. Ama prensesimiz? Viyana prensi yakışıklı ama belini doğrultmak için değneği olmasaydı daha yakışıklı olurdu, demiş. Prens bu sözleri duymuş, dağa çıkmış bir çoban bulmuş. "Çoban, elbiselerini çıkarıp bana vereceksin. Ben giyeceğim. Sen de benimkileri giyersin," demiş. "Prens hazretleri, bu kirli giysileri nasıl giyeceksin?" "Temizlerin var mı?" "Var. Haydi bana onları getir, benimkileri de al." Çoban gitmiş, temiz elbiselerini getirmiş. Prens bunları giymiş, kendi saray giysilerini bırakmış. Sonra da işkembeciye gitmiş, bir işkembe almış ve yüzünü bütünüyle içine sokmuş. Daha sonra da hamalcılara gitmiş, bir hamal küfesi almış. Bostancıya gitmiş. "Burada kalmam, hem bostanını sulamam, hem de küfemle sana para getirmem için bir yerin var mı?" diye sormuş. Bostancı onu kabul etmiş, bir yer vermiş. Bir sonraki gün prens hamallık yapmaya gitmiş, bostancıya bir avuç para getirmiş. "Güzel, iyi bir hamal edindik. Her akşam bana bu paralardan getir. Aferin, Tanrı'ya şükür." "Sabahleyin sulamaya gideceğim," demiş prens. Güneş doğduğunda suladığı yerden elmaslarla süslü altın bir elmayı koparmış, elma ile oynamaya başlamış. Hizmetkarlar bunu prensese hemen haber vermişler. Saray parıldamaktaymış. "Prensesimiz, fakirimizi görün, bir elmayı sallıyor, sarayımız parlıyor." Prenses gitmiş, elmayı görmüş, hizmetkarını göndermiş. "Hadi sor bakalım, onu kaça veriyor?" demiş. "Hey dilenci, bu elmayı kaça veriyorsun? Prensesimiz satın alacak." "Paraya değil, bir öpücüğe veririm." Hizmetkar gitmiş, prensese haber vermiş. "Paraya değil, öpücüğe veriyor. Kim alırsa onda kalacakmış. Elinden kaçırırsa bile tekrar eline geçirecekmiş," demiş. "O elmayı istiyorum, güzel elma. Ama bir dilencinin beni öpmesine nasıl katlanırım?" "Peki, haydi söyle gelsin," demiş. Dilenci gelmiş, prensesi öpmüş, kıza elmaslı elmayı vermiş. Bir sonraki gün altın ve elmasla süslü bir körük almış. Saray daha da parlamış. "Efendimiz, bostancımıza bakın, bir körükle hava veriyor ve sarayımızı parlatıyor," demişler. "Haydi, kaça veriyor sorun?" Gitmişler sormuşlar. "Paraya vermiyorum, onunla bir gece yatarsam veririm," demiş. "Bir dilencinin benimle uyumasına nasıl katlanırım? Ama elindekini de istiyorum. Haydi onu getirmesini söyleyin," demiş prenses. Körüğü vermiş ve prensesle bir gece yatmış. Bir sonraki gün bir yüzük almış, saray yine parlamış. "Efendimiz, gelin ve parlayan yüzüğü görün." "Haydi kaça veriyor sorun?" Gitmişler sormuşlar, "Bir akşam daha onunla yatayım." "Prensesimiz parayla vermiyor, bir akşam daha sizinle yatmak istiyor," demişler. Prenses hamile kalmış. Babası kızının karnının şiştiğini görmüş, danışmanları da prensesin hamile kaldığını görmüş ve sormuşlar. "Kral efendimiz, kızımız hamile, kimden?" "Yine herkes pencerenin altından geçsin, her kimse altın elmayı ona atsın." Kral emir vermiş, herkes saray penceresinin altından geçmiş, bostancı dilenciye şöyle demiş. "Haydi dilenci, sen de geç. Şansın varsa prensesi alırsın." Dilenci de pencerenin altından geçmiş ve tak elma başına gelmiş. 3 kez geçmiş ve 3 kez de başına elma gelmiş. Kral söylenmiş. "Bu olamaz. Ne yani, bir dilenciyi damat mı yapacağım?" "Kral efendimiz, bu kişidir." "Ama nasıl olur da bir dilenciyi damat yaparım?" "Dilenciye hamama gidip yıkanmasını ve damat olmak, prensesi almak için saray kıyafetleri giymesini söylemişler. Ben evlenmek istemiyorum ama bunları taşıdığım hamal küfemi sırtıma koyarsanız evlenirim. Çünkü babam bana lanet etti. Hamal küfesiyle kim evlenir? Sen ki prensesle evleneceksin. Koyun, koymazsanız evlenmem. İstediğini yapmışlar. Onu hamal sepetiyle birlikte evlendirmişler. Kızın babası ve kardeşleri çok acı duymuşlar. Bir prenses bir hamalı küfesiyle alsın ve evlensin. Akşam uyumak üzereyken dilenci kıza belindeki beni göstermiş. Prensesin doğum yapması yaklaşmış, hamal prensese şöyle demiş. Viyana prensi evleniyor, ben de sana getirdiğim bütün bu güzel şeyleri bu saraydan yanıma alıyorum. Yarın donanma gelecek ve düğüne giden herkesi alacak. Biz de gideceğiz, sen bir prensessin, ben ise hamal. Bizi iyi ağırlayacaklar. Benimle bir hamala gitmeyesin diye seni alması için kardeşimi göndereceğim. Ben de kendi işimle uğraşacağım. Seni güzel karşılayacaklardır ve ben de sana çok para getireceğim. Prens gitmiş, üstünü değiştirmiş, güzel elbiseler giymiş, sanki erkek kardeşiymiş gibi geri gelmiş. Yolculuğa çıkmışlar, kızı deniz tutmuş. Prenses kocasının kardeşine bağırmaya başlamış. Kocamı istiyorum, kocamı istiyorum. O da gitmiş, üstünü değiştirmiş, hamal giysilerini giymiş ve avuçlarını göstererek, işte buradayım, bak sana ne getirdim demiş. Saraya, yani prensin evine gitmişler. İçeriye girince kraliçe oğlunu tanımış ama belli etmemiş. Kraliçe prensesi iyi karşılamış, oğlu hamallıktan çıkmış ve annesine "Üstümdekileri değiştirmem anne, prensese yapacağım bir şey daha var" demiş. Sonra da karısına dönüp yarın kraliçenin pırlanta ve elmaslarla bir yorgan işleyeceğini söylemiş. Ayrıca "Senin bebeğinin yorganını işliyor, git kızların yanında dur, hiçbir şeyi çalmamalarına dikkat et ama sen şu, şu ve şu elmasları alıp bana getireceksin. Kocacığım sen deli misin? Kraliçenin bize nasıl baktığını görmüyor musun? Yiyoruz, içiyoruz, bir de onu soyacak mıyız? Hamal olmana karşın yemeğin için seni masaya buyur ettiğini görmüyor musun?" demiş. "Ya onları benim için çalarsın ya da kendimi denize atarım" demiş prens. Prens sonra da annesine, "Karım 3 elmas çalacak ve sen de arayıp bulmak için kızları durduracaksın. Karımın da üzerine arayacak ve elmasları bulacaksın" demiş. Daha sonra kraliçe şöyle demiş, "Kızlar 3 elmasım kayıp, durun sizleri arayacağım." Prenses üzerinin aranacağını duyunca bayılmış yere düşmüş. Onu kaldırmışlar ve işli örtülerin olduğu saray yatağına getirmişler. Prenses kendine gelmiş, aklını toparlamış ve "Kocamı istiyorum, kocamı istiyorum" demiş. Kraliçe ve kral oğullarına, "Üstündekileri değiştir, yoksa kendimizi pencereden aşağıya atarız. Yaptığım bu şeye artık bir son ver" demişler. Prens üzerini değiştirmiş, kızın yanına gitmiş. Prenses bağırmış, "Kocamı istiyorum, kocan benim, sen değilsin." Kıza tekrar etmiş, "Kocam benim, işte bak benim. Ben değil miyim? Sana bunu yaptım. Çünkü belimi doğrultmamı söyledin. Ben de sana bütün bu eziyetleri çektirdim." Yeniden düğün yapmışlar. Prensesin babasına ve kardeşlerine haber vermişler. Baştan evleneceklerini bildirmişler. Prensesin babası kızının Viyana prensiyle evlenmesine sevinmiş. Papaz ve kızı. Zamanın birinde bir papazın karısı ölmüş. Ölmeden önce elmasla süslü bir iskarpin bırakmış ve papaza da şöyle demiş. "Bu ayakkabıya uyan bir ayak bulmazsan evlenme. Lanetim üzerinde olur." Zaman gelmiş, papaz evlenmek istemiş. Haber salmış, herkes iskarpin ayaklarına geçirmiş ama kimsenin ayağına olmamış. Kimine dar, kimine geniş. Bir de evlilik çağına gelmiş bir kızı varmış. Bir gün papaz ağlayarak kızına, "Annenin bana bıraktığı bu lanet yüzünden evlenmek için uygun birini bulamıyorum. Al kızım, bu iskarpini giy bakalım sana oluyor mu?" demiş. Kız iskarpini giymiş, ayaklarına tam gelmiş. "Seni kendime karı olarak alacağım" demiş. "Bire baba, ben senin kızın değil miyim? Beni karın olarak mı alacaksın?" "Uygun gelen başka bir ayak bulamadım. Seni kendime karı alacağım." "Baba, Tanrı'dan korkmaz mısın da beni kendine eş alırsın?" "Seni alacağımı söyledim, seni alacağım. Daha dul kalmak istemiyorum." Senden 3 şey isteyeceğim baba. Eğer yaparsan seni koca olarak alırım. Başaramazsan seni almam. Kendimi de kuyuya atarım. Ne yapmamı istiyorsun kızım? 3 elbise istiyorum. Birini yıldızlı gökyüzü, diğerini balıklı deniz, ötekini de çiçekli tarla olarak istiyorum. Bu 3 giysiyi istiyorum eğer yaparsan. Yapmazsan kendimi kuyuya atacağım. Papaz gitmiş, bu 3 elbiseyi yaptırmış. Düğün başlamış, kız uyuyacağı yataktan bahçedeki küçük selvi ağacına kadar bir ip çekmiş. Ayrıca bütün iyi şeylerini, elbiselerini, elmaslarını, her şeyini de bahçeye taşımış. Düğün bitmiş, kız babasına, ''Baba, üzerimde annemin bir laneti var. Evlendiğim gece dua yapmam için bahçede sabahlayacağım.'' demiş. ''Benden uzaklaşacak mısın?'' ''Hayır babacığım, buyur.'' Bu ipin bir ucunu kendi eline, bir ucunu da benim elime bağla. Ama ipi çektiğim sürece gelme. Duamı unuturum. Annemin laneti de üzerimde kalır demiş. Kız sonra gitmiş, papaz da 3 hafta uykuda kalmış. Bunu ona Tanrı yapmıştı. Kız dağlara gitmiş, yanına sevdiği neleri varsa almıştı. Dağa çıkmış, odun kesen yaşlı bir kadın görmüş. Kadına yaklaşmış ve sormuş. Nine, kocan var mı? Hayır. Oğlun var mı? Hayır. Yalnız mısın? Yalnızım. Uyumam için beni evine alır mısın? Gel çocuğum. Ama elbisem yok, örtüm yok, hiçbir şeyim yok. Bu odunları satar, yiyecek bir şey alırım. Tasalanma ana, bende var. Ne istersen yeriz. Kız ihtiyar kadının evine girmiş, ona para vermiş, elbiseler, döşekler, yorganlar satın almış. Dikkat et, anne. Beni ele verme, evinde birinin olduğunu belli etme demiş. Komşusu ihtiyar kadının satın aldığı şeyleri görmüş ve sormuş. Nereden buldun da aldın bunları? Tanrı bana gönderdi diye yanıt vermiş. Şimdi kızı bırakalım, 3-4 haftadır uyuyan papaza gelelim. Komşuları konuşmuşlar. Kızını aldığı için anlaşılan ikisi de öldü. Gidip polise haber verelim ve bakalım karı kocaya ne olmuş. Gidip polise haber vermişler, polis gelmiş, papazı ipi eline bağlı halde uyurken görmüş. Bire papaz niçin uyuyorsun? Kızım nerede, karım nerede? Yola düşmüşler, gitmişler ipi selvi ağacının gövdesine bağlı bulmuşlar. Şimdi kıza gelelim. 5 yıl yaşlı kadının evinde oturmuş, güneşi bile görmemişti. Babası öğrenmesin diye bir yere gitmemekten de sıkılmıştı. Bir gün ihtiyar kadına, canım ana sana bir şey dersem, hatırım için yapar mısın diye sormuş. Kızım ne istersen yaparım demiş. Buralarda iyi marangozlar var mı? Var. Gidip bir marangoza insanın içine nereden girdiği görünmeyen tahtadan bir elbise yapmasını sorar mısın? Fakat marangozu buraya getirme, önce gel bana söyle. İhtiyar kadın gitmiş, marangozları bulmuş. İnsanın içine nereden geldiği görünmeyen tahtadan bir elbiseyi kim yapabilir? Ben yapabilirim demiş birisi. Gidip kızıma söyleyeyim, sana da ne zaman geleceğini söylerim. Gitmiş kızına söylemiş. Buldum. İyi mi? Onu getirmeye gideceksin. Fakat önce ona yemin ettireceksin. Gördüklerini kimseye söylemeyecek. Ne kadar para isterse vereceğim demiş. İhtiyar kadın gitmiş, marangozu almış, getirmiş. O da tahtadan giysiyi yapmış. Kız içine girmiş ve nereden girdiği görünmemiş. Kız elbiseyi giymiş ve kente doğru yola çıkmış. Yolda yürüyen tahtayı görenlerden kimi kireç, kimi limon kabuğu, kimi de çamur atmış ama kız yoluna devam etmiş. Kralın sarayından da geçmiş. Hizmetkarlar krala haber vermişler. Efendimiz, bakın yürüyen bir kütük ve yanında kalabalık var. Savaşa gittiğinizde böyle kalabalık sizde yok. Kral kabasını göndermiş. Haydi sor, yediği taş ve çamurlardan kurtulmak için tavuk besleyebilir mi demiş. Kabas gitmiş kıza sormuş. Bu kalabalıktan kurtulmak için gelip tavukları besler misin? Beslerim. Tahtanın içine elbiselerini, güzel şeylerini de almıştı. Gitmişler onu besleyeceği tavukların olduğu kümese koymuşlar. Kralın bir adeti varmış. 40 hizmetkarı varmış, bununla 41 olmuş. Kral her pazar günü hizmetkarlarını alır, birlikte kiliseye giderlermiş. Hizmetkarlar gidip bunu tahtaya söylemişler. Efendimizin adetidir. Herkes kiliseye gider. Hizmetkarları da. Sen de geleceksin. Halkın beni arkamdan kovaladığını görmüyor musun? Gelirsem kim dikkatini kiliseye verecek demiş. Hizmetkarlar gitmiş, bunu krala söylemiş. Bire bir tahta benden daha akıllı çıktı. Dediği olsun demiş. Herkes kiliseye gidince kız kümesten çıkmış, yıldızlı gökyüzü elbisesini giymiş, kiliseye gitmiş. Güzelliği ve süslüğüyle papaz onu görmüş, gözlerini kapatmış, ilahi okuyamamış. Kimse de kiliseye kulak vermemiş. Onun bir kraliçe olduğunu ve kendisini savaşa çağırdığını düşünen kralı bir yana bırakalım, kıza aşık olan oğluna gelelim. Kız onlardan önce kiliseden çıkmış, tahtasına girmiş. Hizmetkarlar gelmiş, kızı bulmuş, ona şöyle söylemişler. Ah tahtacığımız, bir kraliçe geldi, kilise parıldadı ve kiliseye kulak vermedik. Demek kiliseye kulak vermediniz, eğer ben de gelseydim ne olurdu demiş. Kralın oğlu ağlamaktaymış, babasına ya bana o kızı bulursun ya da kendimi öldürürüm demiş. Kızın tekrar gelip gelmeyeceğini görmek için yine kiliseye gitmişler. Kız bu kez çiçekli tarla elbisesini giymiş, kiliseye gitmiş. Kralın oğlu yaşlı bir kadını ona göndermiş ve sordurmuş. Hanımım, hangi kent bu güzel kızları çıkarır, neredensin? Tahtalı köyden ve papaz Potorundanım. Saraya dönmüşler, kral eline haritayı almış ve böyle bir ülkeyi bulamamış. Gitmişler tahtaya sormuşlar. Sen tahtadansın ve tahtalı köydensin, vatanın nerede? Ben dağlarda büyüdüm, ne babam ne de vatanım var, dağlıyım demiş. Kral oğluna, bu kentte 175, burada da 160, burada da 180 yaşında adamlarımız var. Oğlum, bunlar biliyor mu soracağım, haritamda böyle bir köy yok demiş. Hizmetkarlar yaşlı adamları bulup soru soracak olan krala, yanında getirmesi için gidip kurabiye ve peksimet yapmaya başlamışlar. Tahta da gitmiş kurabiye yapmak için hamur almış ama hamurdan almasın diye herkes ona vurmaya başlamış. Kral yukarıdan feryadı duymuş, pencereden sormuş. Kimi dövüyorsunuz? Efendi kral, tahta geldi ve kurabiye yapmak için hamur istedi. Hangi eliyle yapacak ki demişler. Kurabiye yapması için ona biraz verin, hatta çok verin. Kıza bir parça vermişler, o da çok güzel lezzetli 3 kurabiye yapmış, ortasına İstiyorsan bilirsin aradığın kızın sarayınızda olduğunu. Sözleri yazılı yüzüğünü çıkarıp koymuş. Bu lezzetli şeyi yiyecek olan kimmiş diye sormuş kral. Baba gitmiş 175 yaşındakine sormuş. Böyle bir kent adı bilmiyorum. Gitmiş 160 yaşındakine sormuş. Böyle bir kent adı bilmiyorum. Sonra bir yerde oturmuş yanlarındaki yiyecekleri yemeye başlamış. Tahtanın yaptığı 3 kurabiye kalmıştı. En güzelleri de onlarmış. Kral ısırmış, yüzük ağzında kalmış. İç kısmına bakmış ve okumuş. İstiyorsan bilirsin aradığın kızın sarayınızda olduğunu. Demiş kral, madem aradığım kız saraydadır, dönersem onu bulurum. Saraya dönmüş ve oğluna, oğlum aradığımız kız saraydadır, ararsak buluruz demiş. Pazar günü kral yine kraliçeyi ve 40 hizmetkarını oğluyla birlikte alarak kiliseye gitmiş. Ama prens kiliseye kadar gitmemiş, gizlice dönmüş bir yere gizlenmiş. Bu arada tahta herkes kilisede olduğu için gidip balıklı deniz giysisini giymiş, yola koyulmuş. Fakat kapıdan çıktığı sırada prens onu yakalamış. Gözüm, ışığım sensin ve seni kafeste tutacağım. Kafeste olduğu için ağlamalar, dövünmeler olmuş. Kızı almış odasına getirmiş, kral oğlunun kilisede olmadığını görmüş. Eyvah, bu kızın peşine düşmüştür ve onu hapse atmışlardır. Kral ve kraliçe kiliseden çıkmış oğullarına ne olduğunu görmeye gitmişler. Eve girmişler, kraliçe odadan sesler duymuş, kapıyı açmış. İçeriye girmiş, bir güneş görmüş. Güzelliğinden saray parlamaktaymış. Oğlum, bu kızı nereden buldun? Anneciğim, tahtamızmış ve onu kümese kapatmışız. Kraliçe eğilmiş, kızın ayaklarını öpmüş, seni kümese kapattığımız için bizi bağışla demiş. Kral da, oğlum bu kızı serbest bıraktın mı demiş. Babacığım, tahtamızmış, onu kümese kapatmışız. Kral da eğilmiş, kızın ellerini ayaklarını öpmüş, ondan af dilemiş. Sonra da düğün olmuş, zaman gelmiş, bir çocukları olmuş. Bu çocuğu bir türlü ağlamaktan sakinleştirememişlerdi. Papaz kızının prensle evlendiğini, sakinleştiremedikleri bir çocukları olduğunu duymuş. Sakallarını kesmiş, kadın elbiseleri giymiş, cebine uyku ilaçları koymuş, sonra da sarayın aşağısından bağırmaya başlamış. Çocuklara iyi dadı. Kral ve kraliçe bunu duymuş, aralarında konuşmuşlar. Bu ihtiyar kadınlar çok şey bilirler. Eğer bu ihtiyarı alırsak belki bir akşam rahat uyumamızı sağlar. Kadını almışlar, o da fırsatını bulmuş, çocuğa uyku ilacı vermiş, çocuk bir haftalık uykuya dalmış. Hizmetkarlar ve efendiler de uyumuştu. Uyanmışlar, yaşlı kadına hediyeler vermişler, onu zengin yapmışlar. Saraydaki herkes ihtiyar kadını sevmiş. Prensin bir adeti olmuş, önce çocuğunu öper, sonra yatağına gidermiş. Bir akşam ihtiyar kadın fırsatını bulmuş, evdeki herkese uyku ilacı vermişti. Fakat kızına çok, çocuğun babasına da çok az vermiş. Sonra da bu papaz gitmiş çocuğu öldürmüş. Kan ve bıçağı almış. Bıçağı kızının yastığının altına koymuş, üstüne başını da kan sürmüş. Ayrıca görmeleri için yola da kan serpmişti. Prens çocuğunu öpmek için gitmiş, öldüğünü görmüş, korkmuş. Çocuğumu kim öldürdü demiş. İzin ver, büyük kitabıma bakayım, çünkü beni uyku aldı ve kimin öldürdüğünü görmedim diye yanıt vermiş papaz. Okumak için büyük kitabını almış, efendi, çocuğu karın öldürdü demiş. Çocuğunu hangi nedenle öldürsün ki? Onu öldürdü efendim, çünkü önce çocuğu öpüp sonra uyumak için yatağa gitmenizi kıskandı. Yastığının altında bıçaklar var, işte kan. Onun yatağına doğru gidiyor, elleri de kan içinde demiş. Prens gitmiş, her şeyi görmüş. Gözüm, ışığım, neden çocuğu öldürdün? Çocuğumuzu kıskandığını neden söylemedin? Onu öpmezdim. Bire ışığım, bire gözüm. Konuşmuyor musun? Neden çocuğumuzu öldürdün? Bebeğin değil miydi demiş. Babanın ağlamaları, dövünmeleri olmuş. Kızsa ona yanıt verememiş. Prens de kılıcını çekmiş, kızın başını koparmış. Hem çocuğumuzu öldürdün hem de konuşmuyorsun. Kral da çocuğu görmeye gitmiş, ölüsünü görmüş. Çocuğu kim öldürdü diye sormuş. Baba, onu karım öldürdü. Çünkü çocuğu öpüp sonra yatağa gidip uyumamı kıskanıyormuş diye yanıt vermiş. Onu öpmeseydin, kıskanacağını nasıl bilirdim? Şimdi oğlum, hizmetkarlara yolculuk yapacağımızı söyleyelim ve daha bir saray yapalım. Annesiyle çocuğu bir tabuta koyup saraya bırakalım. Düşmanlarımız da sarayda duymasın, bize savaş açarlar. Anne ile çocuğu bir tabuta koymuşlar, saraya kapatmışlar. Fakat bu tabuttan ölümsüzlük veren bir su çıkmış. Ölümsüzlük veren suyun çıktığı yerden 3 dilenci geçmiş. Biri diğerine şöyle demiş. 100 yıldır buradan geçerim, böyle bir suyun aktığını duymadım. Ben de 60 yıldır geçerim. Ben 75 yıldır geçerim, suyun aktığını duymadım. Hadi şu ağacın altında yemek yiyelim, sudan da içeriz ve sonra da suyun kaynağını bulmaya gideriz. Gitmişler, oturup yemek yemişler, ağacın üzerinde 3 küçük kuş varmış. Birbirlerine, bu ihtiyarlar ışığı görecekler. Işığı nasıl görecekler demiş diğeri. Bunlar yemek yemeye, su içmeye ve yıkanmaya gidecekler. 18 yaşında delikanlı olacaklar. Dünyada ondan güzelleri olmayacak. Ölümsüz suyla dolu 3 şişenin olduğu tabutu bulmaya gidecekler. 1 şişeyi boşaltacaklar ve prenses 18 yaşında çok güzel bir kız olacak. Diğer şişe çocuğu canlandıracak, diğeri de prenseste kalacak ve su kuruyacak. Ayrıca kıza onu kocasının öldürdüğünü, nedeninin de babası olduğunu söyleyecekler diye yanıt vermiş. Sonra prenses canlanmış. Ah çocuğum, çocuğumu kim öldürdü? Sus, sen de ölüydün, çocuk da canlanacak. Diğer şişeyi de boşaltmışlar. Çocuk 6 yaşında olmuş, güzelliği dünyada eşsizmiş. Şimdi bizden ne iyilik istersin? Bizi 18 yaşında delikanlı yaptın ve güzelliğimiz dünyada yok demişler. Sizden ne iyilik isterim ki? Beni canlandırdınız, beni 18 yaşında bir kız yaptınız, çocuğumu da. Ayrıca bana çocuğumu babamın öldürdüğünü de bildirdiniz demiş. Biz sana iyilik yapmak, sana hediye vermek istiyoruz. Ben sana bu tulumu veriyorum. Kocan savaşçıdır ve savulun vahşi adamlar diyecek ve her zaman savaşı kazanacaktır. Ben de sana bu bastonu veriyorum. Bastonum dünyada benzeri olmayan bir saray kur diyeceksin. Ben de sana bu yüzüğü veriyorum. Öyle bir masa kur ki üzerinde dünyada olan her şeyden bulunsun diyeceksin. O halde kayınpederimin karşısında bir sarayım olsun. Oraya gidiniz ve bir saray inşa ediniz. Çünkü baston beni duymayabilir. Bunları siz bana verin, ya beni duyar ya da duymaz. Yolda konuşmuşlar. Yolcuların uğrayıp yemek yiyecekleri bir misafirhane kuralım. Gitmişler, kızın kayınpederinin karşısına sarayı inşa etmişler. Kralın hizmetkarları sabah kalkmışlar, gözlerine inanamamışlar. Birbirlerine, bu bir ev mi yoksa gözlerimiz mi kamaştı demişler. Krala haber vermişler. Gelin, kralımız karşımızda kurulmuş olan evi görün. Kral ağlamalar ve dövünmelerle gitmiş. Aa oğlum, bu ne güçlü bir krallık ki bir gece içinde güzelim sarayı inşa etti. Kendine gel, bize savaş açmaya geldi. Ağlayan babayı bir yana bırakalım, bu kıza da aşık olan oğluna gelelim. Kızı balkonda görmüş, delicesine sevmişti. Babasına söylemiş, babası, biri oğlum, eve girmeyecek misin? Karını öldürdün ve başkasını mı almak istiyorsun demiş. Baba, ya onu alırım ya da kendimi öldürürüm. Peki oğlum, onu ziyafete çağıralım, kim olduğunu görelim. Kızı ziyafete çağırmışlar, prenses çocuğuyla birlikte yemeğe gitmiş. Bugün de ben size ziyafet veriyorum, kedilerinizi de alın. Ziyafete herkes gelsin, hep birlikte yiyelim, teker teker öykü anlatalım demiş. Ziyafete gitmişler, papaza söylemişler. Siz yaşlılar çişinizi tutamazsınız, çişinizi yapmaya gidin, sonra yemeğe oturalım. Ben tutarım, gitmek istemiyorum demiş papaz. Sonra kız babasının yanına oturmuş, onun yanındaki kızdan öykü anlatılmaya başlanmış. Sonra sıra papaza gelmiş, öyküler anlatılmış, sıra kıza gelmişti, öyküsüne başlamış. Bir papaz varmış ve kendi kızını almak istemiş. Çişim geldi, kaldırın beni diye bağırmış yaşlı kadın, aslında papaz. Kızı da böyle bir şey olsun istemezmiş ve girmiş. Çişim var, çişim var, tahtaya. Tekrarlamayalım, başından geçenleri anlatmış. Bu kadın değildir, babamdır ve çocuğumu bu adam öldürdü. Sen de beni öldürdün der kralın oğluna. Çocuğumu ben öldürmedim ama sen beni öldürmeye karar verdin demiş. İhtiyar kadını muayene etmişler, erkek olduğu anlaşılmış. Onu yabani bir atın üzerine koymuşlar, uzağa sürmüşler. Kız da kocasıyla birlikte yaşamış, birlikte yaşlanmışlar. Üçüncü ayrımın sonu sayfa 40.